bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Seni içime gömdüm. Andrew Jolly, Ayrıntı Yayınları 5. Basım, Haziran 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Canan Işık. Bazı kitapların özel tiryakileri olur. Seni içime gömdüm bu tür kitaplardan. Romanın kırık dökük bir İngilizce ile konuşan baş kişisi Cabrero, Kızılderili karısının cesedini dağlardan indirdikten sonra şöyle düşünüyor. Eline tüfeğini alıp, fişeklikleri göğsüne çaprazlamasına asıp atını üstlerine sürse, kasabanın sokaklarında ölüm saçarak, önüne geleni yağmalayarak, yakıp yıkarak dolaşsa, kasabayı yerle bir etse bile, gözlerinden okunan bu sevginin ürküttüğü kadar ürkütmezdi onları. Bu roman, aşkın yırtıcı inceliğine inanan tiryakilere sesleniyor. Şiddetin kol gezdiği bir dünyada aşkınızı nereye gömersiniz? Seni içime gömdüm, yalnızlığın, tutku ve başkaldırıyla iç içe dolanmış bir yalnızlığın öyküsüdür. Güçlülerin sömürgesi olmuş, çeşitli kültür birleşimlerinin etkisiyle kimlik bunalımına düşmüş, çelişkiler içinde yaşayan bir toplumdaki aykırı kişinin öyküsüdür bu. Seni içime gömdüm, büyük bir aşkın yanı sıra Meksikalı insanın kimlik arayışının öyküsüdür temelde. Ama zaman ve mekanı bir yana bırakıp, içinde yalnızlığın çağrısını duyan her insanın öyküsü olarak da okunabilir gibi geliyor bana. Yazar ününün, kitap basım sayısının en önemli ölçütler olduğu koşullanmasına girmemişseniz, Tomris Uyar'ın ustaca çevirisiyle Seni içime gömdüm'ü okumak, hele Bozkurt Güvenci'nin özen dolu çevirisiyle Yalnızlık Dolambacı'nın aydınlığında okumak çok zevkli anlar yaşatacaktır size. Ben kendi adıma Seni içime gömdüm'ü bir kez daha okuma isteğini duyduğumu söyleyebilirim rahatlıkla. Bu gizemli yapıtta keşfedebileceğim daha neler vardır kim bilir. Nesrin Kasap, Cumhuriyet Kitap. Önsöz. Andrew Jolly'nin özgün adı Lie Down in Me olan bu romanını has kitapların kokusunu hemen alan bir süre önce yitirdiğimiz Adnan Semih tanıtmıştı bana. Roman beni yalınlığıyla çarptı doğrusu. Yazarın kimliği hakkında herhangi bir bilgi bulunamaması ise şaşırtıcıydı. Uzun aramalar sonucu Andrew Jolly'nin iki roman yazdığını, öbürü A Time of Soldiers öğrenebilmiştim. Ama yazarın doğum ve ölüm tarihini, kitaplarının hangi yayın evlerince yayımlandığını bulup çıkaramamıştım. Şimdilerde üçüncü basıyı hazırlarken en gelişkin bilgisayar ağlarının bile bana yardımcı olamadığı ortaya çıktı. Adnan Semih'teki özgün romanda onunla birlikte kayıplara karıştı. Belki yazarın seçmesi de bu doğrultudaydı. Bir sır olarak kalmak. Tomris Uyar. Tan ağrırken ölmüştü kız. Saat kaçta öldüğünü tam tamına kestiremiyordu. Onun ellerini avucunun içine alınca uyuyakalmıştı çünkü. O dayanılmaz sancının son vuruşunda kız elini sıkı sıkı kavramış, dudaklarına yapıştırmış, dişlerine bastırmıştı. Saat üç filandı herhalde, horozlar ötüyordu. Son memesinin altındaki kocaman şiş, güçlü lapanın etkisiyle patlayıvermişti. Sisten ötürü, akan sıvının rengini seçememişti doğru dürüst. Ortalık karanlıktı daha ama battaniyedeki koyu lekeyi görünce kan olduğunu anlamıştı. Zehir kanla birlikte akmıştı. Kan zehre baskın çıkarsa ölecekti karısı. Zehir daha çok akarsa yaşayacaktı. Onun elini avcuna almış, çocukluğunda bellediği duaları mırıldanmış, horoz seslerine kulak kabartmıştı. Sabahın geldiğini haber veren horozun duymuştu en son. Sonra uykuya dalmıştı. Demek o ötüşle sabahı belirleyen ilk güçlü ışık arasında bir saatte ölmüştü karısı. Onun gözlerini kapadı. Ellerini karnının üstünde kavuşturdu. Kalın pamuklu battaniyedeki leke oldukça iriydi. Sağa sola dönerken battaniyenin sıyrıldığı yerlerde şilte de lekelerle kaplıydı ve döşeğin altındaki toprakta bedenden sızan sıvılar koyu, kara bir çamurdan birikmişti. Çok kan kaybetmişti gerçekten. Yani yaşama gücü akıp gitmişti, hastalık değil. Battaniyeyi kaldırmadı bile. Battaniyenin altındaki gövdenin korktuğunu biliyordu. Karısının uzun, kara saçları bile kas katı kesilmişti kandan biliyordu. Kandan ve kanla çıkan o ince, sarımsı, pis kokulu sıvıdan. Açtı. Kasabaya doğru uzun yolculuğa çıkmadan önce karnını iyice doyurması gerekiyordu. Ancak öyle dayanabilirdi yola. Yemeğini yanında götüremezdi ki, yeri yoktu. Odadan çıktı. Ocağın altını yaktı yavaşça. Önce odun topladı. Odunları öylesine dizdi ki alev, yoğun ateş veren, duman çıkarmayan küçücük bir huni biçiminde parladı. Kapkacağı toparlamadı. Ölü yıkadıktan sonra yiyecekti yemeğini. Yine kulübeye girdi. 20 kiloluk yağ tenekesini aldı, kuyuya yürüdü. 5 yıl önce bu Kızılderili kızcağızı birlikte yaşamak üzere kulübeye getirdiğinde kazmıştı bu kuyuyu. Günlerce uğraşmış, didinmiş, derin kazmaya, dibine kum dökmeye özen göstermişti. Yoksa köpürüp kaynayan su böylesine duru ve tatlı olamazdı. Kuyunun çevresine kırmızı, düzgün taşlar döşenmişti. Tenekeyi doldurdu, ocağa taşıdı, suyun kaynamasını beklerken yere çöktü. Güneş arkasında kalan dağa tırmanmamıştı daha. Yalnızca ışınlarıyla yamaçlara vuruyor, kulübenin bulunduğu güvenli küçük vadiyi aydınlatıyordu. Bu ilk yaz havası, dağlardaki geçitlerde, bayırın ötesinde, çöldeki kasabada nasıl ılıktı kim bilir? Oysa buralarda sertti daha, belli belirsiz titredi. Sırtını verdiği kaya buz gibiydi. Göz alabildiğine her yan çıplak ve soğuk dağlarla kaplıydı. Yaz ortasında bile bu donuk kırmızılar, bu koyu morlar, tavukların gidip gelip didikledikleri, keçilerin hiç şaşmadan keşfettikleri, saplarını yiyip bitirdikleri yosun tabakalarıyla, ot kümeleriyle bütün bütüne örtülemezdi bir türlü. Yaban baklaları, çaparallar, agav kökleri, kılıç yapraklı kaktüsler, firavun incirleri, pinonlar çiçeğe dururlardı gerçi. Yağlı tohumlar ufacık, yapışkan, yeşil yapraklar verirdi. Ama hiçbiri çıplak kayaları örtemezdi. Kayalığı yumuşatamazdı. Keçileri biraz daha et tutardı olsa olsa. Tavukları tombullaşırdı. Kırmızı, kahverengi sincaplar dışarı uğrardı yuvalarından. Onları avlardı ara sıra. Şansı yardım ederse birkaç antilop çıkardı karşısına. Bu değişikliklerin dışında şu anda gördükleri ilk yazın ortasına, yaza, kışa ve sonsuza kadar değişmezdi. Çuvala baktı, neler kaldığını gözden geçirdi. Hepsini pişirmek uzun sürecekti. Bir kısmını tavuklara vermeliydi en iyisi. Çuvalı kümese götürüp yere boşalttı. Böylelikle uzun bir süre tane arayarak oyalanacaklardı tavuklar. Bu hayvancıkları ne yapsaydı ki? Burada bulunamayacağı sürede kendi yemlerini, sularını bulabilmeleri için onları başıboş bırakmaya kalksa çakalların pençesine düşerlerdi. Çakallar nasılsa girerlerdi buraya. Çitler sağlam değildi. Yüksek olmasına yüksekti, iyice hesaplamıştı çakarken. Ne var ki yaban baklalarının ince ama dirençli sırıklarını yeterince sıkı örmemişti. İşte 2 yıl içinde kurumuş, birbirinden ayrılmışlardı. Çok geçmez bir civcivin geçebileceği kadar büyürdü delikler. Belki şimdiden tavukların bulabileceği ya da bir çakalın kurcalayıp büyütebileceği bir delik vardı bile. İnceleyecek, onaracak vakti ise yoktu ki. İşi oluruna bırakacaktı ister istemez. Çuvalın yarısını boşalttı, yemi uzaklara serpmeye çalıştı. Sonra yedek su kaplarını doldurdu. Ne yazık ki başka bir şey gelmiyordu elinden. Keçileri de doyurdu. Belki şuraya buraya giderlerdi ama gecelemek için bildikleri yere dönerlerdi nasılsa. Dönmeseler bile şu 2-3 gün içinde fazla uzaklaşamazlardı. Çıngırak seslerini izleyip bulabilirlerdi onları. Çakalların onlarda gözü yoktu zaten. Kaplan, kedi tek tehlikeydi. Bu tehlikeyi göze almak da şarttı. Kaplan kediyi son gördüğünden bu yana 1 yıl geçmişti zaten. Isınan su tenekesini yatağının yanına taşıdı. Pamuklu battaniyeyi çekti, toprağa dikkatle yaydı. Cesedi kucakladı, battaniyenin üstüne yatırdı. Lekeleri elinden geldiğince sildikten sonra ters yüz etti şilteyi. Tek başına çok güç olmuştu bu iş. Döşek çok genişti çünkü. Alışılmış oranların 2 katıydı. Kulübenin yarısını kaplıyordu hemen hemen. Ağabeyinin verdiği ıskarta demirler, ıskarta kerestelerle yapmıştı onu, kendi eliyle. Şilteyi kızın ailesi vermişti, övünüyordu bu döşekle. Yapılırken karısıyla ot minderlerde uyumuşlardı. Bittiğinde nasıl yumuşak gelmişti? Uzun geceler boyunca kıza sıkı sıkı sarılmak, bu geniş yumuşaklıkta sevişmek nasıl iyi gelmişti? Kız da beğenmişti yatağı. Yumuşak antilop derilerden bir örtü yapmıştı kara kış geceleri için. Kulübenin direklerine teneke kutular asmış, eğrelti otları koymuştu içlerine. Yatağın ayak ucuyla sol yanını incecik, yeşil, dantel bir örtü gibi örtüyordu eğrelti otları. Sabah kalkıp yeşilin arasından süzülen ışığı görmek ne güzeldi. Cesedin başına diz çöktü. Göğsün sol yanında artık yavaş yavaş koyu toprak rengini alan bir leke vardı. Beceriksizce çıkardı kirli pamuklu gömleği. Onu böyle çırılçıplak ilk görüşüydü. Korkudan midesi bulandı. Gömleği tenekedeki suya batırdı, cesede bakmamaya çalıştı. Artık kızın çıplaklığı odayı baştan başa doldurmuştu sanki. Tenekenin yanına çömeldi, gözlerini yumdu. Birkaç dakika sonra gömleği sıkmış, cesedi yıkamaya başlamıştı bile. Kızın saçlarının ucunu ısılca ıslattı, gömlekle kuruladı. Yüzü sildi sonra, boynu, bedenin sağ üst yanını temizledi. Sıra en güç yana gelmişti, memenin altındaki açık yaraya. Patladıktan sonra kuruyup kalmış, içine çökmüştü şiş. Başı, ihtiyar bir kadının buruşuk ağzını andırıyordu. Yaranın üstüne bolca ılık su çarptı. Pıhtılaşmış kanı yavaş yavaş sildi. Onu baştan beri kıza çeken bu ölümcül yara değil miydi? İlk keresinde geçitteki ırmakta çamaşır yıkarken görmüştü. Burada kendi geçidinde değil tabii. Kasabanın kuzeydoğusuna düşen yoldan biraz ötede. Duvar boyunca ilerlemiş, bir kaya çıkıntısının gölgesine çöküp tütün içmeye koyulmuştu. Bir yandan da ırmaktaki kızılderili kızı gözlüyordu. Keçilerin çıngırakları sabah göğünde kaygısızca yayılıyordu. Hayvanlar yan yana duruyorlardı. Bir çimen kümesi bulmuşlardı. Geçit sıcacıktı. Işıkla, çıngırakların çıkardığı tatlı, başıboş ezgiyle doluydu. Kız ara sıra başını kaldırıyor, keçileri gözden geçiriyordu. Kayanın gölgesinde gizlendiği için görmemişti onu. Isınmış kayaya yaslanıp sigara tüttürmek, çıngırakları dinlemek, kızın ıslak kahverengi kollarının geçitteki ışıkla parıl parıl parlayışını görmek ne güzeldi. Bir ara onu gördü kız. Gözlerinde korku ve yalvarma okunuyordu. Elleriyle göğüslerini örtmüştü. Topuklarının üstünde bir ileri bir geri sallanıyordu. Duvardan aşağı atlayıp onun yanına koşmuş, birkaç adım kala durmuştu. Ne olduğunu sormuştu. Ne vardı korkacak, ürkerek sormuştu. Çünkü yaralı bir hayvanı andırıyordu kız. Parmaklarını göğsüne bastırdığı yerde giysisine çıkan lekeyi görmüştü. Hemen koşmak, yakınlardaki kabileye haber vermek, yardım istemek geldi içinden. Ama bu şaşkın gözlerde müthiş bir acı vardı, müthiş bir yalvarma. Uzandı, onun kollarını göğsünden çekti. Hiç karşı koymadı kız. Kumaşın altından akan kanın ılıklığını duydu. Artık ürkmüyordu ondan. Bedeninden yaşamı usulca çekip götüren güçten korkuyordu yalnız. Kişioğlu bir keçiye, bir sıpaya, bir çakala akıl erdirebilirdi. Kaplan kediye, toprak kaymasına bile akıl erdirebilirdi. İnsan yüreğindeki sevgiye, nefrete de akıl erdirebilirdi. Ama kızdan yaşamı çekip götüren bu işe akıl erdiremiyordu işte. Onu yere yatırmıştı. Irmağın kıyısından sıcak çamur getirmiş, giysisinden içeri kaydırıp memesinin altına sürmüştü. Yanına çömelmiş, çamurun kuruyup topraklaşmasını, kanamayı durdurmasını beklemişti. Güneş ışığında daha çabuk topraklaşırdı çamur ama kızı soymadı. Tek söz etmedi, dokunmadı bile. Kızın gözlerindeki korku yavaş yavaş silindi. Kan durunca onu kabilesine götürdü. Ufacık bir Yaki kabilesiyle topu topu 5-6 aile vardı. Kuzeye doğru yol alıyorlardı. Kazıklara gerilmiş tenteleriyle iki eski kamyon, birkaç eski püskü çadır, hepsi bu kadar. O yaklaşırken köpekler yolunu kesip havlamaya başladılar. Kamyonlardan birinden çıkan işçi tulumu giymiş iki ihtiyar kadın kovaladılar köpekleri. Onu bir çadıra götürdüler ama kapıda önüne dikildiler. Kızı kendileri aldılar içeri. Hiçbir şey söylemediler, soru bile sormadılar. Tam gideceği sırada iki ihtiyar adam çıktı öbür çadırdan. Başlarında kara şapkalar, üstlerinde bedenlerine uymayan iş tulumları vardı. Tütününden uzattı onlara, aldılar. Bir süre birlikte tütün içtiler, sonra kızdan söz açtılar. Kızı bunca uzaktan taşıyıp getirebildiğine göre çok güçlü kuvvetli olmalıydı. İhtiyarlar öyle dediler. Çok uzak değildi, yine de övgü hoşuna gitti. Söylediklerine bakılırsa bir yıldır hastaydı kız. Hastalık gelip gidiyordu. Eski yurtlarındaki bir hükümet doktoru iyileştiğini söylemişti. İlaçları vardı. İyileştireceklerdi onu. Çok gençti. Burada 2 hafta kalacaklardı. Kamyonların benzini yoktu. Keçileri cılızdı. Genç erkekler çalışmaya gitmişlerdi. Keçiler de et tutacaktı bu arada. 2 hafta dinleneceklerdi. Çok gençti kız. İyileşirdi. 2 hafta boyunca keçilerini hep aynı geçide getirmişti. 2 hafta boyunca her öğlen kızı görmeye gitmişti. Boğazladığı ufacık bir oğlağı armağan etmişti ona. Ağabeyinin karısından aldığı yumurtaları 1-2 kere de sütle yemiş götürmüştü. Önceleri ihtiyar kadınlardan biri alıyordu armağanları. Sonraları iyileşmeye yüz tutunca kız kendi çıkmış, yemeği eliyle pişirip onu da sofraya çağırmıştı. İhtiyarlara da armağanlar getirmişti. Kadınlara bir top kumaşla işe yaramayan madeni düğmeler, işçi gömlekleri, erkeklere tütünle bir şişe mezkal, delikanlılara mermiler ve deri kayışlar. Kız dışarıda oturabilecek kadar iyileşince, keçilerinin başına dönme saati gelip çattığında, onunla birlikte yürümeye başlayınca, ihtiyar kadınlar ortalıkta görünmez oldular. İhtiyar erkekler de güneşlendikleri yerlerde başlarını çevirip onlara bakmıyorlardı bile. Akşamları keçileri ağabeyinin ağılına sokup aileyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra içki evine gidiyor, iyice sarhoş olana kadar bir başına içiyordu. Tek başına, hiç kimseyle konuşmadan tütününü, içkisini içiyor, kapanma saati gelince orospuların sokağına da gitmiyordu. İkinci haftanın bitimine doğru bir gece, içki evi kapandıktan sonra bir şişe mezkal alıp Kızıldereli kampının bulunduğu tepeye tırmandı. Kamptan biraz uzak bir kayanın önüne çöktü, bildiği bütün türküleri söyledi. Hepsi acıklı türkülerdi. Kız kamyondan çıktı, mutfak gereçlerinin durduğu bölmedeki bir su tenekesinin ucuna ilişti. O, ay batana kadar türkü çığırdı. Sonra şişesini bir kaya parçasına çarpıp kırdı. Geçitten aşağı doğru yürüyüp gitti. O gece ağabeyinin evinde uyuyamadı. Geçidin dibindeki ırmağın kıyısına uzandı. Yıldızların ışığında ırmak, yeryüzünün granit gövdesinde açılmış gümüş bir yarayı andırıyordu. Ertesi sabah, doğru Kızıldereli kampına yollanmış, kızı hastayken getirdiğinde karşılaştığı ihtiyarla konuşmuştu. İhtiyar, karısından kahveyle ekmek getirmesini istemişti. Önce hiç konuşmadan yediler, içtiler, sonra konuşmaya başladılar. İhtiyara kızla evlenmek istediğini söyledi. ''Sizin oralarda kız yok mu?'' diye sordu ihtiyar. ''Var, dolu. Karı olarak sizin oranın kızlarından birini seçmeliydin.'' Biliyordu, doğrusu oydu. Mahalledeki kızlardan birini alıp ağabeyinin evine bitişik bir ev kurmak, çarşıda bir sergi ayarlamak, bir sürü çocuk yapmak, doğru olanı buydu. Onurlu bir adama yaraşan davranış biçimi buydu. Köyün bütün erkekleri oldum olası böyle davranmışlardı. Bu yaranın içine nasıl işlediğini, kendisini alışa geldiği yaşamdan nasıl koparıp götürdüğünü anlayamıyordu. Açıklayamıyordu bir türlü. Çünkü olup bitenler konuşmayla aydınlanmayacak kadar karanlıktı yüreğinde. ''Başka bir şey bu,'' dedi yalnızca. ''Sizinkilerle konuştun mu?'' diye sordu ihtiyar. ''Seninle konuştuktan sonra konuşacağım onlarla. Karşı koyacaklar. Belki. Ya karşı koyarlarsa?'' ''Karşı koyduklarıyla kalırlar. Bir şey değişmez.'' ''Bir uğursuzluk seziyorum bu işte. Meksikalılarla yakiler hiçbir zaman dost olmadılar.'' ''Bu kıza dostluk duyuyorum ben.'' ''Sizinkiler karşı koyarsa nerede yaşayacaksınız?'' ''Keçilerim var. 3-5 tavuk alırım. Bir kulübe yaparım. Amerikan yapısı bir tüfeğim. Bir sürü mermim var.'' ''Yalnız yaşamak iyi değildir.'' ''Bu kıza dostluk duyuyorum ben.'' ''Yeterli mi bu kadarı?'' ''Bu yeterli değil de insanın kendi daracık çevresinde yaşayıp gitmesi, hiç böyle bir duyguyu tatmaması mı yeterli?'' İhtiyar adam bir süre ses çıkarmadı. ''Töreni biz düzenleriz.'' dedi sonra. ''Gerçi yoksuluz ama bir tören düzenleriz.'' ''Bizimkiler de bir tören yaparlar. Onun önemi yok. Kızla senin aranda törenlerin gerçekleştiremeyeceği, yalnızca dile getirebileceği o şeyin var nasıl olsa.'' Sonunda eski kamyonlarla yağlı çadırlar arasında kalan açıklıkta, kızın kabilesi bir tören düzenledi. Tek tören bu oldu. İhtiyarla konuştuğu gün abiyle de görüşmüştü. Finka'nın yanı sıra eskiden babalarının olan bu çiftlik şimdi abinin malıydı. Evi, keçileri, tavukları, bir karısı, 4 çocuğu ve çarşıda 3 sergisi, biri et, biri sebze, biri yemiş için vardı abinin. İşi başından aşkın bir adamdı. Gün boyu sürüyle insana dert anlatırdı. Tedirgin bir adamdı. İyi yürekliydi ama tedirgindi nedense. Geceleri ailesinin yanındayken bile tedirgindi. İçki evine gittiğinde mezkal da yatıştıramazdı onu. Sinirlerini gevşetemezdi. Abi, Kızıldereli bir kızla evlenmenin akıllıca bir iş olmayacağını söylemişti. Bir gecelik bir gönül eğlencesi olsa zararı yoktu tabii. O zaman kimse bir şey diyemezdi. Kızıldereli kızların çılgınlar gibi seviştiklerini bilmeyen yoktu. Yalnız karı olarak işe yaramazlardı. Büyük yanılgıydı bir Kızıldereli ile evlenmek. Bir kere tembel olurdu Kızılderililer, yalan söylerlerdi, kötü kokarlardı. Yakından tanıyordu onları, kaç kere iş ilişkisi kurmak zorunda kalmıştı. Tanrı onları öbür kullarından ayırabilmek için bedenlerine kötü bir koku yerleştirmişti. Kızla evlenmesi hiç akıl kârı değildi, tembel tembel yatardı Allah bilir. Böyle bir karısı olan birkaç kuruş koyamazdı bir yana, kasabada oturamaz, çarşıda bir sergi sahibi bile olamazdı. Kızılderil'den kara alanlarla alışveriş etmezdi ki kasaba halkı. Paralarını çarptırmaktan korkarlardı. Karılığa seçeceği kızın evini temiz tutacak, para biriktirmesine yardım edecek, pazar sabahları çocuklarıyla birlikte kilisedeki ayine katılacak, komşuları arasında saygınlığını koruyacak biri olması şarttı. İyi bir karı, dedi abiyi, akıttığın değerli suyu emen, karşılığında iyi ürün veren bereketli bir toprak parçasına benzer. Oysa kızılderili bir kadın, ne kadar sulasan da suyunu boşa akıtan kurak bir taneden başka nedir ki? Hem sonra aileye bir kızılderilinin katılması herkese mutsuzluk getirecekti. Karısı bir kızılderiliye nasıl eltim diyebilirdi? Abine yaradan söz açmayı düşünmedi bile. Duygularını tıpatıp açığa vuracak sözcükleri bulabilse de, diyelim ki vardı böyle sözcükler, yine bir işe yaramazdı. Onun sözcükleriyle abinin aklından geçenler birbirini tutmuyordu ki. Böylece kendi insanları arasında yapılacak tören suya düşmüş oldu. Kardeşine son bir göz daha vermek amacıyla abiyi rahiple görüşmüştü. Çağrısına uyup rahibin evine gittiğinde nasıl ürküyle dolmuştu içi. Kutsal bir odaydı burası. Duvarlara dizilmiş raflarda sürüyle kutsal kitap vardı. Rahip oturduğunda kurtarıcının haca gerilmiş resmi başının tam üstünde duruyordu. İsa'nın yaralı beyaz gövdesi kas katı gerilmişti haca. Anlatılmaz bir acı fışkırıyordu yüzünden. Kollarından biri eklem yerinden fırlayacak gibiydi. Rahip kiliseye bağlı olmayan, belki de bağlanmayı bile düşünmeyen bir kızılderili kızla evlenmemesini öğütlemişti, uyarmıştı onu. Üstelik kız dine girmek istese bile hemen olmazdı bu. Layık olduğunu göstermesi gerekiyordu. Dersler alacak, özverilerde bulunacak, dualar öğrenecekti. Uzun bir işti yani. Hele hele aptalsa, öğretilen dersleri, duaları çabucak kavrayamazsa, vaftiz de edilemezdi. Kilise üyeliğini alınamazdı. Kızılderililer hem inatçı olurlardı hem budala. Kaç kereler vaftiz etmeye kalkışmıştı onları. Üstelik eğitimden geçirmeden yine de istememişlerdi. Kurtarıcıyı küçümsemişlerdi. Tahtalara çivilenen, kafasına kaktüs sokulmasına engel olamayan bir tanrıyı neden yakaracağız diye sormuşlardı. Böyle bir tanrı nasıl yağmur yağdırabilirdi? Evet, hem aptal hem de inatçı insanlardı bunlar. Kızın da pek farklı olabileceğine inanmıyordu rahip. Kiliseye katılmak istemeyecekti o da. Rahip bir konuda daha uyarmıştı. Her şeyi göze alıp kızla evlenmeye kalkışırsa kendisi de kilisenin üyesi sayılamayacaktı. O zaman kasabada hiç kimse bakmazdı yüzüne. Korku ve karanlık içinde tek başına yaşardı bundan böyle. Rahip karanlık anlamına gelen oscuridad sözcüğünün üstüne öylesine basmıştı ki dünyanın kuruluşundan kıyamet gününe kadar yayılmıştı sözcük. Sonra susmuştu. Odadaki sessizlikte uçsuz bucaksız bir karanlığı, acı, soğuk, bitimsiz bir gece yandırıyordu sanki. Tek tören olmuştu o yüzden. Eskiden düzenledikleri törenlere hiç mi hiç benzemiyordu. İhtiyar adam öyle demişti. İyice yoksul bir halktılar artık. Toprakları azdı. En verimsiz topraklar da buradakilerdi. Kadınlar, kızı kamyonlarla çadırlar arasındaki açıklığa götürdüler. Üstünde usta ellerin işlediği kat kat etekler vardı. Ama hepsi eskiydi, solmuştu. Omuzlarından yumuşak antilop derisinden bir atkı sarkıyordu. Kadınlar çevresine dolmuşlardı. İhtiyarlarla gençlerden biri çiftin yanı başlarında bekliyorlardı. İhtiyar göz kırparak genç korucuyla savaşmasını söyledi. Gel gelelim, bir iki yumruklaşmadan sonra araya girdi. Kadınlarla genç koruyucu geri çekildiler. Aradaki boşlukta yalnızca kızla o kaldılar. Kız tuzla buğday sundu.